11. ayrım.
Nemika yorgundu. Bütün gün laboratuvarda çalışmış, tıp ilminin insan ömrünü daha ilk gününden törpülemeye başladığını fark etmişti. Aslında bu törpü Behçet'ti. Günlerdir ortalıkta yoktu. Meraklandırmaktan öteye, kuşkulandıracak kadar ileriye götürülmüş ilgisizlik, Nemika'nın sinirlerini gelmiş, içine düşürdüğü kurt gövdeyi kemirmeye başlamıştı. Bir yanda babasının el altından sürdürdüğü tertipler, öte yanda annesinin malına sahip olmayı bil diye her gece baskı kuran ısrarı Nemika'yı gerçek duygularında değerlendirmekten alıkoyuyordu. Behçet öyle görmezlikten gelinecek biri değildi. Talih'in gülmeye başladığı yerde aranmış kadın böbürlenmesiyle bu fırsat kaçırılmazdı. Ne yapacağını birisine danışmaktan utanıyordu. Belki bir tecrübelisi çıkıp akla gelmeyen bir çare üretip bu sıkıntıyı kökünden yok edebilirdi. Neden böyle bir imkanın peşini kovalamıyor? Ya da neden böyle bir imkanı yaratacak kadar güçlü olduğunu farkına varamıyordu? Behçet'in birine tutulduğu muhakkaktı. Ama kime? Niçin tutulduğunu bilmemek kahrı daha da ağırdı. Yürüye yürüye eve gelmişti. Biraz uzanmış ama günlerdir kafasını işgal eden soruları atmak ve rahatlamak fırsatını bulamamıştı. Resim yapmak istiyordu. Sıkıntılarını atabildiği bu sanatın içinde her olay, her duygu, her düşünce kendi yapılarından çok, Nemika'nın verdiği değerler ölçüsünde biçimlere, renklere dönüşüyor ve bir yaratıcı insan huzuruyla bütün dertlerinden kurtulmasına yardımcı oluyordu. Pencereden adalar görünüyordu. Ufak tefek ışıklar belirmişti. Karanlık yavaş yavaş çökmüş, serinlik çıkmıştı. Uzayıp giden bir laciverdi seyretmek hiçbir çözüm getirmeyecekti. Mutlaka atması gereken bir adım olduğunu biliyor, fakat ne zaman, nasıl davranacağı konusundaki kararsızlığından kurtulamıyordu. "Bu böyle gitmez," diyerek mutfağa gitti. Üzümlerden, incirlerden bir bölümünü seçti, odasına çıkıp bir sabırlı natürmort düşünmeye başladı. Korkuyordu. Lime lime olmuş duygulardan, süsü püsü yerinde, alımı bezentisi düzgün bir tabiat resmi çıkaracak gücü yoktu. Kapı çalındı. Nemika önlüğünü çıkardı. Bu saatte kimin geleceğinin merakındaydı. Cesaretle kapıyı açtı, bir dayanıklı güzellik karşısındaydı. "Nemika Hanım'la görüşmek istiyorum." "Buyurunuz, benim." "İçeri girebilir miyim?" "İsabet olur, biraz dinlenirsiniz." Babaanne salona girdi. Kısa bakışlarla çevreyi gözden geçirdi. Bu evin eşyasında hemen dikkati çeken bir uyumsuzluk vardı. Hiçbir eşya bir diğeriyle ahenk kuramamış, her biri kendi başına saltanat kurmak için inat etmişti. Babaanne koltuğa oturdu. Behçet'e ulaşabileceği bütün ihtimalleri sonuna kadar zorlamış, sonunda Nemika'nın adresini bulmuştu. Bu kadını avucuna alırsa, istediği bütün sonuçları sağlayabilirdi. Kendisini takdim etmeden önce konuya girip karşısındakini allak bullak etmeyi kafasına koymuştu. "Nemika Hanım, sizi bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm. Fakat meselenin ehemmiyeti beni buna mecbur etti. Size nasıl yardımcı olabilirim?" "Akrabanızın yaptıklarını biliyorsunuz herhalde. Olanları kibar bir erkeğe yakıştırmak mümkün değil." Nemika uyandı. "Kimdi bu kadın? Gecenin bu saatinde gelip birdenbire hiçbir kural tanımadan eşkıya gibi sorgu sual etmeye kalkışmasının manası neydi?" Bu kadına durumunu hatırlatmak, sonra üstüne varmak istedi. "Önce bana siz kim olduğunuzu söyleyiniz." Babaanne araya zaman koymak, böylece genç kadının kazandığı cesareti köreltmek istedi. "Bana bir bardak su verir misiniz lütfen? Nefesim tıkandı." "Kim olduğunuzu söyleyiniz önce." "Ben yaşlı bir kadınım. Böyle bir talebi haklı görmenizi bekliyordum." Nemika mutfağa gitti. Raftaki bardaklardan eline ilk geleni aldı, su koyup getirdi. Babaannenin tıkanmış nefesi açılmıştı. Yüzündeki mutluluk bütün vücuduna yayılmış, peşin bir haz lezzeti vermişti. Direniş göstermeye meraklanan kızın gücünü kırdığına inanıyordu. Nemika suyu içmesine kadar bekledi. Bitirince hiçbir fırsat tanımadan sordu. Sesi sertleşmişti. "Kimsiniz hanım?" "İnsan misafirine daha hürmetkar olur." Nemika artık tam tavuk koyacak kararındaydı. Korktuğunuz şey nedir? Böyle inatla adınızı saklamanın bir pisliği mi var yoksa? Babaanne direnmeyi bırakıp konuya girmeyi denedi. Ben Esther'in babaannesiyim. Esther kim? Behçet Bey'inizin kapattığı taze. Taze mi? Orospu yani. Nemika'nın ayağı suya erdi. Esther'in kim olduğu hiç umurunda değildi. Babaannenin cakalarını, torununun sıcak tenli sefalarını unutmuş, sadece Behçet'in elden kaçabileceği ihtimaliyle titremişti. Tek bir ürpertinin hissedilmesi babaanneyi bir canavar haline getirebilirdi. Meseleyi telaşlı bir taşralı gibi münakaşa ettiği anda her şey yok olabilirdi. İçindeki şeytanı ayaklandırdı. Masadan çantasını aldı, cüzdanı çıkardı. Behçet Bey aslında bonkördür ama borcu varsa ben ödemek istiyorum. Babaanne birden çözülmeye başladı. Yalvarmanın ölçüsünü bu kadar arttıracağına ihtimal vermiyordu. İnanınız ki sözlerimde ayıplı manalar yoktu. Artık köprüsü kırılmış, sırtı yere gelmeye başlamıştı. Son bir direniş gösterip Nemika'nın gücünü ölçmek istedi. Size henüz onun geçmişinden bahsetmedim. Beni alakadar etmiyor. Babaannenin anlattıkları küçük bir yüzün sınırlarına yerleşmeye başladı. Aydınlık ve berrak bir tonla söylediklerinin sonundaki karanlık salonun bütün kuytularını siyaha boyadı. Orospuluk bir kader, bir tesadüf değil, bir seçimdir. Bir mesleğe girer gibi orospu olunmaz. Olsa olsa kerhanede sermaye olunur. Tabiatınızda bu bahsin kabiliyeti yoksa bu sanatı icra edemezsiniz. Babaanne sert gagalı akbabaları genç kızın üzerine yolladı. İşte Behçet Bey'in tutulduğu şey bu sanattır. Maldan anlayan erkek kolay kolay bu sanata doymaz. Nemika içindeki endişenin yeniden kabardığını duydu. Hakikaten Behçet böyle bir sanatı tanıyıp bu mezhebin müridi olabilir miydi? Bu sual kafasının her köşesinde kıvranıyordu. Böyle giderse Behçet çaresi yok, İstanbul'un arka sokaklarında tükenip gidecekti. Babaanne bir akrebin kokusunu duymuştu. Sinsice yaklaşıyordu. Bir alev çemberini hapsederse kuyruğundaki zehir istendiği anda o dayanıklı vücudu devirebilirdi. Elindeki ateş yumağını açıverdi. Güzel bir kadınsınız Nemika Hanım. Bir erkeği sevdiğinizi hissettiren bakışlarınız var. Dünyada birini sevmek değerli bir his olabilir. Önemli olan hissetmek değil, sahip olmaktır. Lütfen efendim, böyle bahislere girmemenizi rica ederim. Babaanne fırsatın kapısını omuzlamaya karar vermişti, kimse onu durduramazdı. Cesaretiniz bunu becermeye yetmeyebilir ama mesuliyet anlayışınız sizi buna mecbur edecektir. Bana karşı direneceğiniz yerde hakkınızın teslimini isteyiniz. Nemika bir teslimin içine girmek üzereydi. Kadının ortaya koyduklarına aynı kuvvetle cevap vermekte zorluk çekiyordu şimdi. Ve şimdiye kadar hiç kimse kendisiyle böyle konuşmaya cesaret etmemişti. Meseleyi kökünden çözüp atmak istedi. Azimli, kararlı fakat hülyaları bol bir dünya tarifi içinde Behçet'i düşündü. Ne yapmamı istiyorsunuz? Babaanne çöküşü fark etti. Karşısındaki güzellik kendisini ellerine bırakmaya hazırdı. Bunu istediği gibi yoğurup, istediği kalıpta pişirebilirdi. Yapacağınız şey, bir fahişenin peşine düşmüş, saf taşralıya ailesine sahip çıkmasını sağlamaktır. Küflü bir akşam kokusu yeniden ekşiyip salonu doldurmuş gibi Nemika'nın yüzünü buruşturdu. Teessüf ederim madam, hemen burayı terk edin. Şimdi, derhal. Bir adamı seviyorum diye beni bir ahlaksızlığa ortak etmeye nasıl cüret edebildiniz? Sesi titriyordu. Son cümlede her şeyi bitirmek istiyordu. Orospu dediğiniz sizin yanınızda zarif bir hanımefendi sayılmalıdır. Kapıyı açtı. Sesinin titremesi geçmiş, kendinden emin bir kadın şahsiyeti kazanmıştı. Eminim ki gecenin bu saatleri sizde bir alışkanlık yaratmıştır. Doğru odasına çıktı. Masanın üzerindeki incirleri, üzümleri bir gümüş kaseye yerleştirdi. Ve tablonun etkileyici bir zemine ihtiyacı olduğunu düşündü o anda. Gerilere yerleştirilmiş aynanın aksinde üzümleri, incirleri boyamak zevkli bir akşam yaratacaktı. Duvardaki aynayı aldı Nemika. Başkasına ait birine ayıplı hislerle yaklaşmış gibi rahatsızlık duydu. Aynaya baktı. Bu sıkıntı küçük ve dik burnun ikiye ayırdığı çehresinde hiçbir değişiklik yaratmamıştı. Birinde çapkın bir davet, ötekinde sabır telkin eden bir akşam ilhamı vardı. Bu ilham dolgun ve alımlı bir zihnin müsamahasında sakin bir sohbet ihtiyacıyla açık bir şehvet hissini birlikte vermişti. Bütün ışıkların rengi değişti. Sanki bir avuç arpa atılmış gibi cami güvercinleri yerinden olmuştu. Yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklandı, sesi incelip uzamıştı. Ya o kaltak Behçet'e el koyarsa ben ne yaparım? Dinç ve diri duyguların genç kızlığı kapının eşiğindeydi. Teninde insanı helak eden sabrın kokusu vardı. Çok partili rejimde dinci fikirler siyasi hayatın dizginlerine asılmış, devrim ve laik düşünce Türkiye'sinin yeni bir tahlile ihtiyacı olduğunu ileri sürecek güce kavuşmuştu. Bir rötuş politikası olarak sunulan yeni fikirler, devlete bir resmi din teklifi yapacak kadroları hazırlıyordu. Halkın hala CHP'yi dinsiz parti olarak görmesi, demokrat mebuslardan bazılarını pişkin bir ağız kalabalığı içinde yeni tekliflerin sahipliğine getirmişti. Demokrat Parti artık dini kurtaran partiydi. Hulefai Raşid'in tarikinden ayrılmış bir memlekette her şey sadece bir iman ve ibadet hukukundan ibaret değildi. Elbette ki devletin idaresi imamlara bırakılmayacaktı ama devletin idaresine hakim olacak bir dünya görüşü vardı. Bu dünya görüşünün devleti sahiplenmesi için önüne çıkan fırsatları tam değerlendirmesi hiç kimseye nasip olmamıştı. Demokrat Parti önüne çıkan bu imkanı kullanırsa memleketin iktisadiyatında fevkalade inkişafların sağlanması mümkün olabilirdi. Bütün mesele İslam'ın müesseselerini iyi kavramak ve uygulayacak cesareti göstermekti. İslam ticareti kapitalizmle Marksizm arasında üçüncü ve en yeni kuvvet olarak hakim kalınmalıydı. Meşrutiyet İslamcıları teokratik bir saltanatın devamıyla avunmuş, İslam iktisadiyatının taşıdığı ehemmiyeti idrakte aciz kalmıştı. Liberal tahsilli Selanik kadrolarıyla saray damatları Anadolu esnafını kandıracak cesareti taşısalar bile bu niyeti taşımıyorlardı. 3-5 yüreklinin çıkıp köylerde zürrayı, kasabalarda esnafı palazlandırmak istemesiyle mesele çözülemezdi. Ziya Gökalp'in korumacılık fikri statik bir hevesti. Moïse Cohen, Parvuz Efendi, Kirkor Zohrab bile Ziya Gökalp'ten daha korumacı sayılırdı. Önemli olan sermayenin sınıf değiştirmesiydi. İktisadın kantarı ancak bu yoldan kanırtılabilirdi. Halk Partisi bile celallenmiş ve Müslüman tüccar yaratacak gücü bulmuştu kendinde. İstanbul'un para babalarını Aşkale'ye süren varlık vergisi, Anadolu tüccarlarını Dersaadet'in kenar mahallelerine getirmişti. Bu nimetli büyük fırsat yarım bırakılmamalıydı. Demokrat Parti hazır fırsat eline geçmişken Halk Partisi kadar bile cesaret göstermekten geri mi kalacaktı? Bu fikir tohumlarını atmış, uzun bir kış geçirdikten sonra güneşin doğacağı günü beklemeye başlamıştı. Er geç bu güneş doğacaktı. Bu güneş doğunca filizlenen dallarda İslam'ı ebediyete kadar besleyecek meyvelerin bereketi görülecekti. Cemreler boşuna mı düşüyordu? İslam'ın yarattığı tüccar, kendi mülkünde, kendi malının sahibi olmalıydı. Memleketin imkanlarını eline geçirmiş olanlardan bu imkanları geri almanın zamanı gelmişti. Böyle düşüncelerle günlerini, gecelerini doldurmuş bir kadro başını almış gidiyordu. Fırsat, insanın ayağına kendiliğinden geliyorsa bu insan olduğunun başarısı değil, ilahi bir lütuftu. Bu lütfun ufku açıktı. Bütün mesele cesaretti. Şimdiye kadar bu cesaretin gösterilmesini engelleyen korkuların yeri yoktu. Artık Osmanlı Meclisi'nin düveli muazzama korkusunda titreyen yaşlı mebusları değil, demokrasi inkılabının delikanlı yürekli milletvekilleri vardı. Dünya yerinden oynasa bile bu fırsat yaratılmalı ve kullanılmalıydı. Reisi Cumhur bu konuda kendisine verilen istihbaratı büyük bir dikkatle dinlemiş, istihbarat elemanlarına tek bir soru sormuştu. Bu malumatı başka kimlere arz ettiniz? Başvekil İstanbul'daydı. Nevi şahsına münhasır bir efsane olmuştu. göz ucu bakışlarını uzattığı her kadın bir hülyalı akşamda bir mahzun sabah takviminde sallanıp duruyordu. Bu hülyalı dünyanın ekseninde tek bir erkek vardı. Bazen alemi omuzlarında taşıyan Atlas, bazen o dünyanın üzerine basmış Zeus'tu. Kendisine ulaşmak imkansızdı. Vekilleri, müsteşarları günlerce vilayet binasıyla park otel salonlarında ayaküstü 3-5 cümleyle memleket ahvalini arz edecek fırsatı kolluyorlardı. Celal Yardımcı her gün kendini tekrar eden bu uzun ve sıkıntılı bekleyişlerin birinde dayanamamış ve sert bir hareketle patlamıştı. İnhitat devrinin sadrazamları bile daha nazikti. Hiç olmazsa payitahta oturur, ahkam keserlerdi. Memleket ahvali 3-5 konağın istimlakinden ibaret değildir. İzzet Akçal ayağa fırladı. Celal Bey'in koluna girdi. Bu asabi çığlık durup dururken Celal Bey'in başına bela açabilirdi. Daha sakin bir tabiatla meseleyi değerlendirmek imkanı henüz elden kaçmamıştı. Celal Bey, hukukta beğendiğim bir itikat vardır. Her tarif ilk anda açık görünse bile mutlaka tenvire muhtaç bir yanı vardır. İzzet Bey, Celal Bey'i otelden çıkardı. Dolmabahçe'ye doğru yürümeye başladılar. Şimdi aydınlanması gerekli tanının ölçülerini vermek gerekiyordu. Hiç kimseyi gözünüzde büyütmeyiniz. Her meseleye çare bulan bir sihirli insan düşünemezsiniz. Eğer böyle davranırsanız bir süre sonra o cazibe başınıza çaresiz bir iptila kesilir. Celal Bey'in hiddeti geçmemişti. Hürmeti elden bırakmadığımı bilirsiniz. Ama bunun istiskale vesile olmasına da tahammül edemem. Ben devleti de bilirim, devlet adamlığı terbiyesini de. Elbette bilirsiniz. İzzet Bey, gözetilecek gayenin, iyi tespit edilmesi halinde gösterilecek müsamahanın bir korku tavizi olmadığını anlatmak ihtiyacını duydu. Bunu bilgiç tavırla bir üslupla anlatmak yerine filozofluğa sığdırmayı uygun buldu. Her sorumlu İbrahim Hakkı'nın tarifindeki devleti hiçbir zaman unutmayınız. Bu tarifi hukuk mektebinde öğrendim. Hukuk tecrübemde doğruluğunu gördüm. Erzurumlu'nun tarifinde edebiyat kadar hakikat, felsefe kadar tatbikat vardır. Erzurumlu diyor ki, devlet memduh ve makbul bir dünyayla mezmum ve mel'un bir dünyanın arasına sıkıştırılmış vasati bir hayat tarzı değildir. Devlet ne sadece iltifatların, itibarların ne de sadece zemmetmeyi meslek edinmiş lanetlerin sınırındadır. Devletlisine göre değişmez. İzzet Bey artık can alıcı noktaya parmak basmak istiyordu. Devletliye gelince, devletli dediğin hiçbir zaman varlığını boydan boya bir ihtisasına ve debdebe hevesine dayandırmaz. Bizler buna tahammül edecek ahlakın varisi değiliz. Dört yanı hazan bir İstanbul ikindisiydi. Bir başka hayatın can alıcı noktası, bir sahil kanepesine oturmuş, boğazı seyrediyordu. Cahide Hanım, yaşadığı yılların edebi ve ahlaki akislerinden kurtulmak ihtiyacıyla saat kulesinin önündeki kanepeye ilişmiş, kendini suların akışına bırakmıştı. Bütün sebepler bir araya gelse bile, sahip olunan güzelliğin elden çıkmayacağına inandırılmış bir kadın, şimdi tarikat ehli gibi itaat ettiği kaderin avucundaydı. İltifatlı yılların zengin geceleri hayatına bir hile gibi girmiş ve bu inancı avuçlarından söküp almıştı. İzzet Bey, Cahide Hanım'ı gösterdi. Geçen gece Anadolu Kulübü'nde Cahide Hanım'ı bir sanat merakı değil, bir insanlık şuuru içinde seyrettim. Gördüğüm şey, hayat anlayışındaki değişiklik değil, bir acılı çöküştü. Ahlak sistemi değişince, yarattığı devler de değişiyor. Şimdi bu evsaflı kadın, yaşlandığını değil, küçük düşürüldüğünü düşünmektedir. Cahide Hanım, ısrarlı davetle gittiği kulüpte, hayal ettiği iltifatı görmemiş, bayram sabahları el öpmeyle geçiştirilmiş kahya kadınlar itibarına benzer, bir iki küçük ilgiden hemen sonra kendi haline bırakılmıştı. mazi bir avuntu bile veremeyecek kadar uzaktaydı. Harika Hanım'ın ara sıra yanına gelip hal hatır sorması, külfetli bir yorgunluk tesliminden farklı değildi. Gerçekten de kendisini küçük düşürülmüş hissetmiş ve ilk vapurla İstanbul'a dönmüştü. Bir sır perdesini aralayan Şehvet Kurbanı filminde kadınlığın sert engellerini yıkan Cahide, şimdi kendini dar bir hücreye hapsedilmiş marifet ehli olarak görüyordu. 40'ındaydı. Hala güzeldi. Hayata hesap soracak hakkı bir gün mutlaka bulacaktı. Etrafını ürkek bakışlarla süzdü. Cebinden iri bir konyak şişesi çıkardı. Tam içecekti ki birden telaşa kapıldı, durdu. İzzet Bey'i görünce halinden utandı. Başını önüne eğdi. İçinde de, dışında da dünya inkarının açık seçik feryadı vardı. "Ya Rabbi, sen beni dünyaya utandırmak için mi getirdin? Yoksa benim tıymetimde bir ayıp mı var?" İzzet Bey, Celal Bey'i teskin ettiğine inanıyordu. Mesele bir sükunet sağlamanın ötesinde mana taşımalıydı. Fırsat kapıyı çalmışken bu manayı da aktarmak istedi. Bir zihniyet tablosunu tasvir etti. Reisi Cumhur Hazretleriyle bir seyahat dönüşünde geniş sohbetlerim oldu. Anladım ki insanların kendi içinde dengeli olması kâfi değildir. Bir devrin zihniyetinde aynı mesuliyeti taşıyacak cesaret ve görgüye de sahip olması gerekiyor. Biz bu zihniyet farkının acılarını geçmişte çok çektik. Yeniden karşımıza çıkacağı endişesindeyim. Celal Bey aynı endişeleri taşıyan bir dost bulmuştu. Emin olmak ihtiyacıyla sordu ona. "Ne demek istiyorsunuz üstadım?" İzzet Bey için artık bu portreyi tamamlamak zamanı gelmişti. "Aynı sebepler daima aynı neticeleri doğurur." Fatime Zühre çökmemek için direndi. Aranılan, peşine düşülen, bütün değerler durulup berraklaşacağı yerde tortu yüze çıkıyor, kalın bir balçık tabakası güvenin, inancın temiz yanını kirletiyordu. İnsan yaşlandıkça gelecek günlerin rızkı için tasalanması artıyor, bir kötü işaret bütün tesellileri alıp götürüyordu. Etfal Hastanesi'nin başhekimi doğruyu söylemişti. "Kaba ve zorlu bir hayatın içindeyiz hanım. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu çocuk başka türlü kurtulmaz." Bu çocuk nasıl kurtulurdu? İki ciğeri de sarmış dumanların arasından nasıl çıkılıp temiz hava alınabilirdi? Zehra Hanım gözyaşlarını sildi. Akif koridorun köşesindeki banka oturmuştu. Bir hemşire haline acımış, bankın üzerine uzanmasına izin vermişti. Torununun yanı başında diz çöktü. "Ya Rabbi, hani hırs kapısını kapayıp rızk kapısını açacaktın?" Ağlamakla halinden kurtulmaya çalışıyordu. Hani hayatta kendisine verilmiş kefiller, kefaretler neredeydi? Hacı Kamil Efendi'nin babasını Sarıkamış'ta donmaktan, sırtında taşıyarak kurtaran kocasının hakkı ödenemezdi. Utansa da, arlansa da şu çocuğun yüzü suyu hürmetine bu hakkın hesabını sormalıydı. Bu cesaret bile mazinin esiriydi. Kocasının dergah dönüşlerinde dilinden düşürmediği telkin bütün vücudunu sarmaya başladı. Kocası bir tevekkül değil, açık seçik bir yenilgiyle konuşmuş, "İyi Müslüman haklarını yüksek sesle istemez," demişti. Derin bir nefes aldı, uzun bir süre içinde tuttu. Lavantalı çeyiz bohçası açan, besleme kızlar gibi bir sabır çığlığı yükseltti. "Dillerinden sim ve zer eksik değil, ellerinden gelmez ihsan eylemek." Hakların yüksek sesle istenmeyeceğini bir ibadet sayan Sarıkamış gazisi Akif Çavuş'un torunu Küçük Akif, dilde altınla gümüşün sözünü duymamıştı ama elden gelecek ihsana hakikaten muhtaçtı. Reisi Cumhur akşam yemeğini çalışma odasına istedi. Reşide Hanım'ın rahatsızlığı üzüntüsünü artırıyordu. İstihbarat elemanlarının getirdiği bilgiler iç açıcı şeyler değildi. uzun bir iktidar döneminin programlandığı demokrat dünyada frenin bu kadar çabuk verilmesindeki hatayı basit birkaç cümle içinde özetlemek bile gerçeğe göz yummak olacaktı. Ülkeye liberal iktisat getirmek sadece sermaye sahipliğini değiştirmek değildi. Liberal iktisat en kısa sürede ülkenin geleneklerini, ahlak anlayışını, zihniyetini değiştiriyordu. Bu değişiklik normatif değerlerin üstüne ve dışına taşan ve tırmanan zapt edilmez bir hırsa dönüşebilirdi. Liberal iktisadın hayatı yeni baştan kurmak ve şekillendirmek isteği her zaman yanı başında güçlü ve kendisini ayakta tutacak destekçi bir devlet isterdi. Mütevazı çerçevede olsa bile zihniyet dünyasının değişikliğinde yeni fikirlerin derinine inmek, amaçları belirgin çizgilerle ortaya koymak, geniş bir tarih felsefesi planına oturtmak zorundaydı. Bunu yapacak tecrübe ve bilginin tam olmadığı yerde daha bugünden geleceği karartmaya hazırlıklı kadrolar yaratılabilirdi. Tehlike burada başlıyordu. Zihniyet ve sermaye değişikliğine temas eden her görüş, iktisat tarihinin fikir yürütülen sahalarından uzakta tutulursa bu tehlike önlenemeyebilirdi. Kültür tarihini dikenli tellerle çeviren hiddet de bu tehlikenin hicranlı hükümleriydi. Reis-i Cumhur küçük bir tepsiyle getirilmiş akşam yemeğinden birkaç lokma aldı. İştahası kapanmıştı. Balkondan Ankara'yı seyrediyordu. İçinde fark edilmesine müsaade etmediği bir gurur vardı. Bu şehrin kaderinde emeği olduğunu biliyor ve geleceğine şekil verecek hazırlık içinde olmanın huzurunu duyarak rahatlıyordu. Bu şehir cumhuriyetti. Bir kabustan uyanmış ve sonra göklere ak bir rüya alemine dalmıştı. Şimdi bu şehir gerçeği yaşayacak cesarete ve güce ulaştırılmak durumundaydı. Demokrat Parti işte bu hakikati yaşatmak mesuliyetiyle değerlendirilmedikçe hiçbir yol hazırlığına girişemezdi. Zorlukların ve tereddütlerin eksilmeyeceği muhakkaktı ama ihtiyaç ve itidalle bütün güçlüklerin üzerinden gelinebilirdi. Tekrar sofraya döndü, bir şeyler yemeye çalıştı. Lokmalar gitmiyordu. Sıkıntılı geçmişten gelenler, dertleri büyütmeden çözecek bir maharet kazanmışlardı. Bu sıkıntılı geçmiş, emeğine sahip çıkmasını bilenlerde kolayca hatırlanacak tesirlerle hala üzerindeydi. Geçmişte bıraktığı izler, isimler, çehreler, kıyafetler karşısındaydı. Bazen Galip Hoca, sarığı ve cübbesiyle karşı koltuğa oturup sorguya çekiyor, bazen küçük oval gözlüklü, jaket ataylı Turgut Alp masa başından kalkıp bu ağır mesuliyet sorgulamasının nöbetini devralıyordu. Köylüyü çınar gölgelerinde, esnafı dükkan tenteleri altında tanıyan Galip Hoca, kıyafet değiştirerek bir başka hedefin mesuliyetini yüklenmişti. Halka Doğru dergisini kurduğu gece, Anadolu ticaretinin adım adım gerileyişindeki sıkıntıların kolay çözülmeyeceğini fark etmişti. Milli iktisat politikasını kağıda döken Turgut Alp, belki de hayatında övündüğü en değerli lakabıydı. Bu takma adı taşıdığı günlerin heyecanı yeniden köpürmüş ve şimdi karşısına çok ağır bir görev ciddiyetiyle dikilmişti. Bu ciddiyet, durmuş oturmuş bir siyaset karakteriyle laik dünya görüşünü hakim kılmayı gerektiriyordu. Yaverini çağırdı. Başvekili bulmalarını istedi. Adnan Bey'i İstanbul'da bulmak zordur. Ulaşıncaya kadar arayınız. Ve ekledi. Kaçarak hiçbir şeyi çözemeyiz. Adnan Bey, Sanera'yı seyrediyordu. Kainat karanlığa gömülmeye hazırdı. Aniden bir rüzgar çıktı. Bulutları dağıttı. Ölçüsü tarifi olmayan bir aydınlık, Renoir'ın nüylerini andıran güzelliğin üzerine düştü. Çıplak göğüslü Gabriella tablosu yeni baştan boyanıyor gibi etrafı bir sabırsız bekleyiş, bir dayanılmaz tahammül sarmıştı. Sabah, huzurlu bir teselli gibi, yorgun bir nazla uyanıp bu tablonun altın varaklı çerçevesine yerleştirilecekti. Zeminde hafif kırmızıların karıştırıldığı kahverengi bir duvar, yeşilin, sarının karıştırıldığı bir başka kahverengi duvarla birleşmiş, köşenin koyuluğuna Gabriella oturtulmuştu. siyah saçlar toplanmış, boynunun uzun ve ince varlığını ortaya çıkaracak şekilde gerilere atılmıştı. Küçük boncuklardan dizilmiş kalın ve ucuz bir kolye gerdanına sarılmıştı. Bir başka ince ve uzun zincirin ucuna takılmış küçük bir kalp, bu zarif boynun gerilerinden gelip göğüslerinin ayrımındaki düzlüğe yerleşmişti. Sırtında fıstık renginde şeffaf bir bluz vardı. Bütün düğmeler çözülmüş, göğüsleri ortaya çıkarılmıştı. Tahin renginde bir ten, uçlarına birer zencefil tanesi konmuş göğüslerde sertleşmişti. Sabırsızlık ve istek içinde saçlarını dağıttı. Parmağındaki evlilik yüzüğünde iri bir yakut göz alıyordu. Sanera'nın Gabriella'dan tek bir farkı vardı. Sırtında fıstık rengi bluzu yoktu. Parmağındaki yüzüğü çıkarmayı düşündü. Sonra vazgeçti. Sadece boynundaki kolyelerin kilidini çözdü. Sesinde bir tecrübenin özeti vardı. Eğer erkek sessizse utangaç biridir. Madame Lea gecenin sorumluluğunu üstüne almış, Büyükdere'deki Beyaz Park gazinosunda yer ayırtmıştı. Lydia Yıldız'la Madame Maruşka'nın eşliğinde temiz bir akşam müziği dinleyip Ester'i ve Behçet'i seyredecekti. 40 yıl oğlunun mürüvvetini görmeye hazırlanmış bir iddialı kaynana sabırsızlığıyla neredeyse telaşa bile kapılmıştı. Ester, ördek başı yeşili bir saten elbise içindeydi. Madame Rhea bu kıyafeti seçerken saatlerce orasını burasını elden geçirmiş, tek bir eksiğinin olmamasına özen göstermişti. Belinden küçük büzgülerle genişleyen etek kabarmış bir hindi gibi cakalı ve davetkardı. Küçük büzgüleri saklamak için kalın bir ipek şal, iri bir fiyonkla beline sarılmış, uçları sarkıtılmıştı. Elbisenin askıları geride bir düğümle birleştirilmiş ve üzerine parlak bir toka konulmuştu. Ester heyecan içindeydi. Birazdan Behçet gelip kendilerini alacak ve boğaz serinliğine götürecekti. Elbiseyi buruşturmaktan o kadar korkmuştu ki bir yere oturamıyor, hatta duvara bile dayanamıyordu. Madame Rhea bu heyecanların ebediyen devam etmesi için dua ediyordu. Yavaşça Ester'e yaklaştı. Ellerini tuttu. Bütün hayatım boyunca her şeyin sonunu düşünmeye alıştırıldım. Bu benim 40 senelik karakterimdir. Ne övünüyorum ne utanıyorum bundan. Ömrümün hiçbir gününde başkalarının hayatı üzerinde hakkım olabileceğini düşünmedim. Ama Behçet'in üzerinde hakkım vardır. Bu hak şimdi sahip olabildiğim tek gururum ve tek sorumluluğumdur. Ester heyecanlarını kaybetti ve vakitsiz gelmiş bir hüzün içinde titremeye başladı. Boyun eğip susmak, daha sonra ileri sürülebilecek bütün iddia ve suçlamaları peşinen kabul etmek olacaktı. Buna dayanmaya hiç niyeti yoktu. Madam, sürekli olarak beni utandıracak bir geçmişin hesabını tutmayın. Bunu bir kere anlatmak istedim, tersediniz. Anlamış gibi görüntü verdiniz. Şimdi neden karşıma bu meselenin ihtimallerini getiriyorsunuz? Madame Rhea güldü. Bütün içtenliği ve sevimliliğiyle Ester'e sarıldı. Aptal bir kız olmadığın yüzünden belli. Ben senin değil, o aptal oğlumun endişesindeyim. Bir dileğim var. Lütfen sonunu düşünmeden hayatın lezzetini tatmaya kapılma. Başkalarının hayatını zehir etmeye hakkın olmadığını aklında tut. Şu güzel huzurun içine fesat sokmalarına izin verme. Madame Rhea masanın üzerindeki siyah kutuyu açtı. İçindeki kırmızı atlasa yerleştirilmiş bir yüzük, bir bilezik, bir çift küpe ve bir kolye duruyordu. Kolyeyi Ester'in boynuna takmak istiyordu. Bunları evlendiğimiz gece Alex bana yüz görümlüğü olarak takmıştı. Yıllar var ki elimi sürecek sebebim olmadı. Şimdi mesut bir geceyi yaşarken bunları takmanı istiyorum. Ester hıçkırabilirdi. Sustu. Madame Rhea'ya baktı. Kirpikleri kıpırdamıyordu. Gözleri pırıl pırıldı. Sesini gürleştirmişti. Beni tanımak için fazla vakit harcamayacaksınız madam. Saçlarını kaldırdı. Ensesi bütün güzelliğiyle ortaya çıkmıştı. Konsolun üzerindeki aynaya doğru gitti, bekledi. Madame Lea yaklaştı ve kolyeyi göğüslerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirdi. Küçük çıtçıtı kilitledi. Kulaklarına takması için küpelerini uzattı. Hayatın hiçbir şartında tamamdan uzaklaşma. Aynada bir başka suret vardı şimdi. Bir saadetin yüzü, bakışları, gözlerindeki nem, sesindeki titreyiş, vücudunu saran arzular, bütün unsurlarıyla birleşmiş ve Esther'i kucaklamak isteyen kristal aynanın gerisine yerleşmişti. Esther hızla geri döndü ve pencereye koştu. Sesinde bir rubayinin hüküm cümlesi vardı. Haydi Behçet, gök kubbeyi çekiver zemine. Dışarıda hafif bir yağmur başlamıştı. Fatimetüz Zehra Hanım, Aydide Caddesi'nin köşesinde bekliyordu. Mahalle esnafına tek tek sormuş, Behçet Bey'i bulmak için bütün yolları denemişti. Kasap Zevan'ın, kunduraca Mihran'ın, gazete bayi Agop'un tarifleriyle Behçet Bey'in evini aramıştı. Manav Tanaş'ın biraz zalim, biraz alaycı sözleri bu yaşlı kadını bir bıçak gibi keskinleştirmiş, fakat bir an önce aradığını bulmak ihtiyacıyla üstüne gitmemişti. Efendi, sana seviyeni hatırlatmak için mutlaka geri döneceğimi sakın hatırından çıkarma. İğneci Armenak, yaşlı kadının sıkıntısını kavramış, Madame Atina'nın yardım edebileceği düşüncesiyle evine gitmişti. Sine üreyen kızlar müşteri bekliyordu. Armenak'ı görünce sevinçli çığlıklar yükselttiler. Köşedeki pikapta Zeki Müren'in şarkıları çalıyordu. Koklamaya kıyılamayan manolyalar, bu talihli delikanlının titrek sesindeki valsin temposuyla odayı doldurmuş, insanın içini ferahlatan bir kokuyla bütün eşyanın ve canlının hücrelerine sinmişti. Orta masanın üzerindeki iri gümüş meyvelik, Tanaş'ın seçtiği mevsim meyveleriyle doldurulmuştu. Madame Atina, Armenak'ı görünce ayağa kalktı, yıllardır yolu gözlenmiş en değerli müşterisi gelmiş gibi heyecanla karşıladı. Dostum, inan ki ihya ettin beni. Armenak durumu 3-5 cümleyle Madame Atina'ya anlattı. Bu kadına yardım edilmesinin gerektiğini anlatırken ter içinde kalmış, bir sıkıntının giderilmesi için dayanılması imkansız bir başka sıkıntıya düşmüştü. Madame Atina kendisini seyre değer bir ilgiyle dinledi. Armenak, sevgili dostum, son günlerde tansiyonum yükseldi. Yan odada Madame Atina kolunu sıyırdı. Yıllar önce Armenak'ın hararetini yakından tanıdığı bu sedef sütun, kan basıncının ölçülmesi için hırsından hiçbir şey kaybetmemiş isteklilikle uzanmıştı. Madame Atina'nın parmakları gevşedi, avucunda bir demet para duruyordu. Yetmezse gene uğrasın. Armenak doğru dükkana döndü. Fatimetüz Zehra kapının önündeydi. İçeri davet etti. Avucundakileri uzattı. Yetmezse gene uğra. Behçet Bey günlerdir görünmüyor. Beklemekle fırsatı kaçırma. Ben bu işlerden biraz anlarım hanım. Fatimetüz Zehra şaşırdı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Küçük iğneci dükkanı bir ameliyathaneye girmiş gibi kendisine titretmişti. Narkozsuz ameliyat acısı çekiyormuş gibi kıvranıyordu. Armenak bir rahatlık getirmek istedi. İyi kadındır Madame Atina, ben şahidiyim. Fatimetüz Zehra artık ne söyleyeceğini biliyordu. Önemli olan Madame Atina'nın nasıl bir kadın olduğu değildi. Armenak'ın titreyen kalbi de büyük değer taşıyordu ama mesele Fatimetüz Zehra'nın hak anlayışındaydı. Zahmet ettiniz efendi. Ben ihane talep etmek için değil, hakkımın teslim edilmesi için geldim. Cam güzelinin gözleri akşam elasıdır, yormaya gelmez. Behçet bu berrak elayı ılık bir ışıkta seyretti. Bahar ibrişimlerine benzer bir yeşil, elaya sevinçli gölgeler veriyordu. Cam güzeli bu yeşili hemen fark etmiş, vakitsiz işlenmiş bir suç gibi saklamıştı. Hazlar elada, muratlar yeşildeydi. İkisi de sınırlarını saygıyla koruyordu. Esther içtenlikle anlatıyordu. Akşamı rahatlatıcı bulmuş ve dinleyenlere kendi gerçeğinden bir şeyler vermek istemişti. Babam bana cam güzeli derdi. Bana ilk hürmet gösteren erkek odur. Meraklarını anlatmaya başladı. Kitapçı dükkanlarını, saatçi vitrinlerini, sarraf tezgahlarını seyretmekten aldığı zevkleri dinlendirirken, sanki bu vitrinler masaya getirilip karşısına dizilmişti. Reşatların, Hamitlerin, Cumhuriyetlerin siyah kadife kutularına dizilişinde sarraf elini seyretmek kadar güzel bir şey yoktur. Söyledikleri nasıl bir güzellik ihtiyacında olduğunu anlatan örneklerdi. Boş vermeye hazır bir sabır, yüzünün bütün hatlarına oturmuştu. Gözleri saydam bir ahlak kantarının kefeleriydi. Akşam elasını yormaya kimsenin hakkı yoktu. Birden konuyu değiştirmek istedi. Sigarayı yemek tabağında söndürmenin nefret verici bir saygısızlık olduğunu anlattı. Sıradan bir akşam rengi. Beyaz Park gazinosunu dört yanından sıkıca sarmış ve bir çeyiz bohçası gibi katlayıp tam üzerine bir gümüş iğne çengellemişti. Salonun içi kasvetliydi. Tavana kadar uzanmış soğan kabuğu koyulduğundaki ahşap kaplamanın üzerine pirinç askılar çivilenmişti. Girer girmez insanı rahatsız eden bir kahır çengeli gibi tahtanın canını acıtıyordu. Sırtındaki nefti şal gözlerine denk düşen bir aydınlık içindeydi. Küpelerde akşam elasının açık renkli, orta taşı hüzünlüydü. Madame Rhea Esther'i seyrediyordu. Bu kızın gözlerinde eğilip bükülmeyen bir otorite vardı. Bütün unsurlarıyla masaya hakim olmuş bir maharet gibi dillenmiş, her biri bir diğerinden daha şaşırtıcı konuları anlatıyordu. Behçet'in elini tuttu, istekle sıktı. Bir anlatıştan ötekine geçerken süresi iyi ayarlanmış bir tiz taksime benziyordu. Susma Behçet. Sonra Madame Rhea'ya döndü, onun da elini tuttu, saygıyla avuçladı. O susarsa siz konuşun madam, beni yalnız bırakmayın. Madame Rhea elindeki kadehi doldurdu, Esther'i uzattı. Rakının kadehte sedeflenişini çok severim. Kendine tapmakla putperest olmuş bir imansızın yola gelişini andırır. Bu dinsizliğin bendeki geçmişi çok gerilere dayanıyor. Bir başka kadehi daha doldurup Behçet'in önüne koydu. Bekle biraz Behçet, bir mucizeyi seyredeceksin. Rakı bardakta terlemişti. Henüz kendini yeni fark etmiş bir delikanlının hayatına ilk heyecanı katan hovarda kadının ayinlerine benzeyen kıvranışları hatırlatıyordu. Bu ayinlerin terbiyesi değişti. Sedefleniş durdu. Kadehleri tokuşturdular. Birlikte olmaktan mutlu bir manzara doğmuştu şimdi. Madame Rhea'nın söylediği asıl mucize işte buydu. Behçet bir sigara yaktı. Dumanı havaya doğru uzun süre üfledi ve saatlerdir içinde tuttuklarını bir bir dökmeye başladı. Mükemmeli arayışın zor olduğu bir tahsilden geldim. Bu iddianın insanı sahip olabileceği sayısız değerlerden mahrum bıraktığını biliyorum. Hayatı sonradan esef edeceğim sebeplerle yaşamak istemiyorum artık. Esther sabırla dinliyordu. Behçet'in sözlerini tamamlayıp nefes almak ihtiyacını fark edince biraz balık uzattı ona. Fazla kızartılmış palamutun beyaz tenine işlemiş yağın kokusu duyuldu. Çatalı bir maun kemençenin kulağını büker gibi kullanıyordu. Elleri minnacıktı. Bu ellerin bir tambur perdesine uzanırken alabileceği yumuşaklığı düşünmeye gerek yoktu. Açıkça görebilirdiniz. Behçet bu eli tuttu. Mükemmeli arama felsefesinin sınırsız bir lezzet vaat ettiğini belirtmek istedi. Sayı önce birdir ama saymaya başlayınca sonu gelmez. Madame Rhea titredi. Bu sözleri Hacı Kamil Efendi'den duymuş ve arkasından getirdiği açıklamaya hayran kalmıştı. Kamil Efendi'nin sesi kulaklarındaydı şimdi. İnsanın onuru kendini izlemekten gelir. Madame Rhea kalın kumaştan dikilmiş bir tayyör giymişti. Bu gri mavi dekorun üstünde kuzgun siyahı saçları yüzünü hasretli bir gelin tülbendi gibi sarmıştı. Kim bilir genç yaşta ağarmış bir iki beyaz tel bu siyah sedefin tenine nasıl bir istekle sarılırdı. Hatları çarpıcılığı özenle gizlenmeye çalışılmış bir güzellik bütünüydü. Gözlerinde Alex'in ölümünden beri gömmek istediği duyguları, derinliklerden çekip çıkaran bir bakış mahareti vardı. Bazen küskün, bazen vakarlı, fakat telaşsız güzellikleri adeta hissettirmek gibi bir mezhebin sahibiydi. Bu mezhep, bu akşam, mahremiyetine hayran kalınmış bir gıpta ile seyrediliyordu. Ancak bu mezhebin dilini anlayanlar, nasıl bir nimete sahip olduğunu fark edebilirdi. Alex, belli ki hala içindeydi. Sesinde cehennem söndüren bir nemli özlem vardı. Her gün deniz seyretmeliyim. Engin ve sakin. Öyle karaların arasına sıkışmış bir boğaz değil, dünyanın sırlarını yorgun ve ezik coğrafyadan kurtaracak denizler istiyorum. Eser, neyin adalet, neyin isyan olduğunu ayıracak bütün kabiliyetlerin elinden çıktığını fark etti. Nasıl bir muhitin içindeydi? Beraber olduğu insanlar hangi rahlelerin karşısında okunmuş, üflenmişlerdi? Kendisini istediği bütün rahatlıklardan mahrum eden neydi? Bir ilahi takdir mi, yoksa bir insani hüküm mü bu utandığı akıbeti hazırlamıştı? Hayatında tenha gönüllü bir erkeği tanımamış kadınlar kadar hoyrat canlı yoktur. Bu halim bakışlı kızın gözlerinde, akşam elasını kehribara çeviren hoyratlık, aslında yiğit bir sabır sanatına dönüşmüştü. İri kirpikli bir elanın aynasını Babil'e, Ninova'ya, Sincar'a çeviren kadınlar kafilesi, hep bu kehribarın aslına dönüş sancısından geçmişlerdi. Sonucu bir umut kuşunun kanatlarını asmak aslında bir heyecandır. Bu kuşun iz bırakmadan kaybolan küskün bir uçuşu vardı. Behçet o ibrişim yeşilini atıp küçük muratlar gibi Ester'in gözlerinin içine yerleştirmek istiyordu. Bunu başarmak ne hoş bir sanat olurdu. Böylece Ester de kendinden bir iz bırakmanın hatırasını taşıyabilirdi. Yalnızlığı hazmetmek kolay bir şey değildi. Bu akşam çok farklıydı. Ester'i arzuluyordu. Saygılı bir ima, hatta ısrarını biraz ileri götürmüş ifade, her defasında o saydam ahlak kantarının kefelerinde tartılıyordu. Ya yüzünü çeviriyor, ya bakışlarını eğiyordu. Akşam elasına dokunmak imkansızdı. Behçet'in yalnızlık dediği, bir hasretli bekleyişin sevgisini de aşmış, saf bağlılık mesleğinin saygı ve güvenine dönüşmüştü. Bu güvenden keyif aldığı o kadar aşikardı ki, cevherli bir tahammülün hayranlığını yaratıyordu. Bu saygıda tiryakisi olduğu terbiye gizliydi ve hasret tazeleyen bir heybetle yaşanıyordu. Bir sas heyeti baskına geldi. Masalar, itibarlı bir musikinin faslını dinleyecekti şimdi. Udun tellerinde çingene akşamlarının zevkleri vardı. Artık geceye kürdili cazkârın kubbeli mercanları diziliyordu. Ester'in bakışları rengini buldu. Bir sebatlı aydınlığın fenerlerini yakmış, sevda kısraklarının sağrısına kamçıyı vurmuştu. Gök maviydi ve sabaha hazırlanıyordu. Bunun adı sabır değildi. Marifetli bir şaşkınlık yaratıp sonra sapsarı kesilen katı ve donuk naraya benziyordu. Bundan sonrası ya sonsuz ve sıcak bir aydınlığın penceresiydi ya da yorgun ve saygılı bir akşamın tahammülü. Musa'nın dönüşünü beklerken bütün altınların buzağa çevrilmesini seyreden Harun gibi sabırlı bir kerametle geceyi özledi. Bir kadın iffetinin iniltisiz hazlarını önce özlenen, sonra ulaşılan mertebeye yükseltmişti. Gözleri bir yaşam serüveniydi. Bu alımlı parlaklık bir süre sonra akşam elasına dönmeye mecbur kehribarların sancısındaki renkti. Madame Rhea döndü. O saydam ahlakın kantarı kefelerinde saygı ve güvenin dirhemleriyle dengelenmişti. Bu söyleyeceklerim için beni affedin madame. Ama bu adamı seviyorum. Bu sevdaya fesat sokmaya hakkı olmadığını öğretin. Eğer elini bir pisliğe bulaştırırsa, sizin terbiyenizden nasibini almadığına hükmederim. Behçet'e döndü. Saadet de sayı gibidir genç adam. Önce birdir, sonra saymakla bitmez. İştihası peygamber çiçeklerine karışmış nilüferlerin dallarında bekliyordu. Behçet'in çenesine tuttu. Gözlerini yeni bir iştihayla açtı ve açık renkli limon ağaçlarının altından geçip gitti. Gözleri dumanlı, sıcak ve kehribar renkliydi.